Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş gördük üstadım.
Şimdi hocam Kimel Saati'ni okumaya devam ediyoruz. Hocam burada harika bir psikolojik tasnif var. İnsanların hatalarını görme ve düzeltme hususunda insanların 4 sınıf olduğunu söylüyor İmam Gazali hocam. Yani bir insan hata yapar. Hatayla ilişkisi nedir? Hocam birinci sınıf, bunlar gayet saf ve temiz kalpli olup iyi ve kötünün ne olduğunu bilmeyen insanların derecesidir. Hocam bazı gayrimüslimler var, gerçekten İslam bilmiyorlar.
Evet.
Yani kötülüğün kötü olduğunu fark etmiyorlar. Söyleyince ama kabul ediyorlar. Bütün çocuklar bu derecede bulunurlar. Bunların huylarına iyi veya kötüye yönlendirmek ebeveynin ve çevrenin işidir. Hocam bu psikolojide hani ne diyorlar? Nourishment, nature, nourishment diyorlar. Çevre ve beslenme. Hangisi önemlidir? Hocam sufilere göre ikisi önemlidir değil mi? Yani hem çevremiz önemli hem de fıtratımız önemli.
Kesinlikle.
Hocam sizin de 5 oğlunuz var. Her birinin fıtratı ayrı ya. Aynı anne babadan da olsa.
Evet.
Her biri değişik bir alem hocam. Yani bir kere fıtrat etkiliyor.
Kesinlikle. Bir de tabii biz fıtratı böyle çok standart bir şey gibi görüyoruz bazen. Yani onun aslında hani kendine özgü özellikleri olduğunu da. Mesela hocam kar taneleri. Kar taneleriyle ilgili ben eskiden şehir efsanesi zannediyordum. İşte bir fotoğrafçı çıkmış 5000 civarında fotoğraf çekmiş ve kar tanelerinin hiçbirisinin mimarisi diğeri gibi değil yani. Geometrik desenler biçiminde
evet.
Yani. Sonra bunun hakikat olduğunu öğrendim yani.
Yani 10.000 çekerse belki beraberlik, benzerlik olur diye düşünmüştünüz. Ama milyar da çekseniz hepsi farklı.
Ve bunun nedenleri de ortaya çıkmış hocam. Yani niçin bunlar birbirinden farklı? Bu da saptanmış. Bu arada hocam bir yılda yeryüzüne yağan kar tanesi sayısı hocam inanılmaz. Bir septilyon. Septilyon diye bir sayı bile var hocam yani.
Eyvallah.
Birin yanına 24 tane sıfır atıyorsun yani.
Of.
Bu kadar büyük bir rakam. Ve daha ilginç olan şu hocam. Bütün bunlar aynı zamanda gökteki yıldızların sayısı.
İlginç.
Şu anda tahminen gökyüzünde hocam bilim insanları, astronomlar onu söylüyor. Bir septilyon yıldız var. Ama ne bu kar tanecikleri hocam? Kar taneciği dediğiniz nedir? Yani böyle çok keskin gözle ancak görebilirsiniz ya da mikroskopla, büyüteçle görmeniz lazım. Ne gökteki o bir septilyon yıldız hocam? Hiçbirisi diğeri gibi değil yani. Dolayısıyla özgünlükleri var. Ha ortak bir özellikleri de var elbette. Dolayısıyla çocukları da böyle düşünmek lazım.
Her çocuk hocam Allah'ın bir yaratılış harikası diyelim. Yaratış harikası.
Kesinlikle.
O gözle bakarak yani bazen hocam çocuklarımıza kızıyoruz. Bazı bunların güzel özelliklerini de törpülüyoruz. Çok hareketliyse kızıyoruz. Çok aşırı hareketliliyoruz falan. Hiperaktivite diyorlar hocam. Doktora götürüp ilaç yazdırıp çocuğu yani böyle sakinleştirmeye çalışıyoruz. Halbuki belki oradan iyi sporcu adam çıkacak.
Kesinlikle.
Çok soru soruyor, başımız ağrıyor. Ya yeter artık oğlum soru sorma diyoruz.
Belki halbuki çok şey de yani bilmiyorum de. Bilmiyorum de oradan geç yani.
Veya hocam şöyle hakikaten çok soru soruyorsa bu çocuk belki bir araştırmacı ruha sahip. Onun
kesinlikle.
Sevdiği ortamlara belki götürmek lazım.
Bizde mesela hocam çocukların bu sorularına artık ağzına payını vermekten kaynaklı olarak giderek merakı törpüleniyor. Halbuki hocam merak dediğimiz şey öğrenmenin en büyük güdüleyicisi yani.
Ya.
Dolayısıyla sonra ne oluyor? Sonra bakıyoruz ki öğrenme arzusu yok çocuğun. İyi de biz onu merakını daha çocukluğundan itibaren şey etmişiz. Hatırlayın hocam yani sizin çocuklarınız daha küçük yani. Bu ne, bu ne, bu ne, bu ne diye sorar yani.
Aynen. Aynen. Şimdi hocam diyor bunların huylarını iyi veya kötü yönlendirmek anne babanın ve çevrenin işidir dedik. Hocam Türkiye ortamını düşünürsek genelde biz maalesef anne babalar ve çevremiz çocukların bu yaratılış fıtratlarını iyi tanımıyoruz. Ben çok görüyorum hocam.
Evet.
Anne öfkeyle çocuğunu sarsıyor.
Evet.
Niye topu attın? Niye üstünü kirlettin? Ya çocuğun öğrenmek için bu işleri yaptığını, fıtratının bu olduğunun farkında değil. Hocam çocuklarımızdan yetişkin bir insan edasıyla usta oturmalarını, hiç yaramazlık yapmamalarını bekliyoruz. Halbuki hocam bu çok yanlış. O yaramazlık diye bir şey yok esasında. Çocuk öğreniyor. Tabiatı tanıyor hocam. Bardağı atıyor. Ha kırıldığını fark ediyor mesela. Camın kırılacağını ve tehlikeli olduğunu öğreniyor çocuk.
Hmm.
Ya benim topa tepiyor değil mi? Hepsi bir spor. Bir çocuğun kafasında bir amaç var. Biz de genelde hocam anlamadan dinlemeden çocuklarımızı böyle tamamen usta olsun. Hele şehir hayatında apartman hayatı yaşıyoruz.
Evet.
Koşmasınlar, zıplamasınlar. Peki çocuk nasıl büyüyecek hocam? Kasları nasıl gelişecek?
Kesinlikle. Ve çok tehlikeli bir şey bu. Mesela anne karnında, hep örnek veriyoruz hocam, anne karnında bebek hareket etmiyorsa bu ne demek yani?
Ölmüş demek.
Yani Allah göstermesin. Ya. Şimdi bebek doğduğu zaman bizde eskiden adetti, şimdi kalkıyor şükür bu adet yani. Bebekler kundaklanıyordu. Şimdi hafif kundaklama başka hocam. Ama kundaklamak yani bebeği tamamen hareketsiz hale getiriyor. Halbuki onun içerisindeki bir enerji var yani.
Anne karnında serbest olan çocuk dünyaya çıkınca daha çok
pişman
oluyor.
Doğduğuna pişman ediyoruz yani.
Eyvallah hocam.
Şey, sonra diyoruz ki mesela çok tutuksun çocuğa. Ya da mesela bu tutukluluğuna karşılık zamanla mesela bazıları tam aşırı uca gidiyor. Her şeyi yapmak istiyor.
Ben hocam bizim İslami kesimlerde çocuklara çok baskı yaptığımızı düşünüyorum. Yani tamamen hareketsiz olsunlar, hiçbir soru sormasınlar, ters bir soru sormasınlar. Böyle spor biraz hoş karşılanmıyor. Mesela hocam bizim Kur'an kurslarımızda falan ciddi manada spor imkanları yoktur.
Evet.
İmam hatiplerimizde yani biraz şimdi Allah'a şükür çok iyileşti şartlar ama yani bundan 30 sene 40 sene önce düşünürsek koşmak bile yasak olan kurslar vardı hocam. Çocukların koşması yasak.
Evet.
Yani bizim camiamız nedense çocuklarımızı çok baskılamayı dini terbiye gibi zannediyoruz. Halbuki tam tersi.
Halbuki hocam eski geleneklerimizde, bizim kadim geleneklerimizde tam tersi, çocuklar yeter ki böyle bir şeyler yapsın diye meydan açılırdı. Hatta gerçek isimleri bir şeyi, eski Türk geleneklerinde var. Bir şeyi becerdiği zaman ondan esinle ona isim veriliyordu yani.
Hocam boğayı işte öldüren, yani. Boğaçan gibi örnekler de var. Tabi hocam burada dengeyi iyi korumamız lazım. Yani haramı düşmediği sürece gençlerimizi özgür bırakıp onların özgüvenle yetişmesini sağlamak lazım.
Evet. Belki hocam eşyada asıl olan ibaha değil mi Kur'an-ı Kerim'e göre?
Fıkıh hocam bunu söylüyor ama biz tam tersi.
He.
Yani şu anda İslam'da asıl olan haramdır.
Gibi.
Buna yapma, bunu yapma.
Sonra bunu şeye uyguluyoruz işte hocam. Gündelik yaşama, çocuk yetişimine prensip olarak her şey yasak. İstisnai olarak bir yani. Şey yapmak serbest yani.
Eyvallah. Hocam buraya şuradan gelmiştik. İnsanın şimdi fıtratları. Çocuğun fıtratı temizdir. Kötüyü iyi bilmez, çevresi öğretir demişti hocam. Ve bazı hocam saf, gönüllü insanlar da var piyasada. Hani köyde kalmış, ümmi dediğimiz, avam dediğimiz.
Evet.
Gerçekten hocam haramların belki sebebini bilmiyor. Haram olduğunu biliyor belki de. İkinci kısım hocam, henüz batıl bir inancı olmayıp şehvet ve gazabına uyan insanların derecesidir. Bunlar yaptıkları şeyin iyi olmadığının farkına varmışlardır. Bunları ıslah ederek kötü huylarını düzeltmek kolaydır. Ancak birinci derecede olanlara göre biraz daha yorucudur. Yani inançları sağlam.
Evet.
Bizim Anadolu insanımız yaptığı haramın da farkında. Tevbe ediyor, pişman oluyor. Yani o yaptığı pislikleri savunmuyor. Reklamını yapmıyor. Bunları diyor terapi yapmak daha kolaydır diyor hocam.
Çünkü en azından yanlışının farkında, kötülüğünün farkında. Onu yani hastalığını biliyor. Dolayısıyla tedaviye yönelmesi daha kolay bir şey yani.
İtiraf ettiği zaman değil mi? Yani evet. Yaptığından pişman olmak zaten bu İslam'ın ve imanın da alameti.
Evet.
Mümin hata yapınca gönlü daralır. İçi evet. Bunalır. Halbuki fasık ve müşrik yaptığı zaman övünür ve sevinir.
Evet.
Şeklinde. Üçüncü derece, edindiği kötü huyun kötülüğünü bilmeyen ve onu güzel zanneden insanın derecesidir. Bu derecede olan insanın ıslahı daha zordur. Şimdi kötülük yapıyor. Diyelim ki kumardı, içkiydi, ne bileyim bazı şeyler vardı. Ya bunlar güzel şeyler diyor, hoş şeyler. Bunlar lazımdır. Bu çağda işte iki tek atmadan yaşayamazsın falan gibi. Veya ticarette insanları kandırıp, kardeşim kanun böyle ne yapalım?
Evet. Yani
ayakta kalmak için kurt kanunu öyle bir şey diyor değil mi hocam?
Evet yani orman yasaları, bizde E5 yasaları gibi hocam trafikte. Yani hiçbir kuralı tanımıyorsun. Vahşi bir rekabet var. Küçük olan büyük olanı, güçlü olan zayıf olanı eziyor, yiyor. O tabii çok fena. Bunu meşrulaştırdığınız andan itibaren zaten yapmayacağınız bir kötülük olmuyor. Çünkü onu zaten kötülük olarak görmüyor yani.
Yani düşeni yemek kurtluğun
raconu oluyor.
Bu çok kötü hocam. Yani bunu artık insan hata yapar ama hatayı böyle kafanızda güzelleştirdiğiniz zaman dur demek mümkün değil.
Evet, çünkü o sizin için son derece doğal olması gereken bir şey. Böyle olduğu andan itibaren mesela şey hocam, aklıma Nietzsche geldi. Ünlü Alman filozof ve çağımızı en çok etkileyen filozoflardan bir tanesi. Bütün dinlerde hocam ne vardır? Yoksula, yoksuna, hastaya ve düşküne yardım etmek. O mesela bunu yanlış buluyor.
Niye yanlış
buluyor?
Niye?
Çünkü diyor bu evrime ters diyor. Onlar elenmeli diyor.
Yani zayıf olanı yemeliyiz. Kur kanunu gibi.
He yani
Hocam mesela, sizin güzel bir insansı tabiriniz vardı. İşte evet, Afrikalılar insansı.
Evet.
Bunları yok etmeliyiz. Kızılderilileri soykırıma tabi tutabiliriz. Evet.
Köleleştirebildiğimizi köleleştirmeliyiz. Sömürgeleştirebildiğimizi sömürgeleştirebilmeliyiz diye düşünüyorlar. Ve bunu da hocam şöyle meşrulaştırıyor. Bunlar medenileştiriyoruz bu yolla. Yani burada da kendince bir mantık koyuyor. Şey ilginç mesela hocam. Hitler, Nietzsche aslında Nazizm tarzı düşüncelere şiddetle karşı olsa da Hitler mesela Nietzsche'nin düşüncelerine hareketle engelli ve özürlülere de soykırım uyguladı Almanya'da. Yani Alman ırkından olan özürlü ve engellileri de ortadan kaldırıyordu. Yani
daha sağlıklı ortaya çıkması için diyor.
Kendince biyolojik olarak olmalı. Evet evet, biyolojik olarak biz evrime çanak tutmalıyız diyor şey. Nietzsche. Nietzsche'nin en büyük esin kaynaklarından bir tanesi bu konuda tabii. Darwin. Onu hatırlamak lazım. Bunu bir felsefe haline getiriyor.
Survival of the fittest diyorlar.
Evet.
Güçlü olan ayakta kalsın demek.
Evet.
En güçlü olan ayakta kalsın. Çok özür dilerim hocam. Kendilerini hayvanlara benzetiyorlar. Şimdi biliyorsunuz bir sürü geyik aslan peşinde. Hangisini evet, yakalıyor? Zayıf yaşlı olanı yakalayıp yiyor. Evet. Böylece hep sürü genç ve güçlü üyelerinden müteşekkil oluyor. Bunu benzeterek, ki hocam biz insanlık toplumuyuz. Yani bir insan yavrusu, bir geyik yavrusu değil ki.
Evet, oradaki
ruhu var, aklı var.
Orada başka bir dünya var. Orası hayvanlar dünyası. Yani bir bitkiler dünyası var. Oranın dünyası farklı. Her biri birbirinden farklı.
Hocam ben bu veganları...
Hocam tam burada Squid Game'e atıf yapalım. Çok popüler olan bir dizi vardı ya.
Evet.
Güney Kore dizisi. Yani dünyada rekor kırdı, izlenme rekoru. Sonuçta ne? Ödülü kazanmak için insanlar her şeyi yapıyor, dostlarını satıyor, öldürüyor onları, ortadan kaldırıyor. Yeter ki ödüle ulaşabilsin. Aslında vahşi kapitalizmi anlatan en iyi örneklerden bir tanesi. Bu tabii tüketim kültüründe şimdi bu kadar öldürmek biçiminde değil ama işte vahşi rekabet yoluyla onları zayıf düşürmek oluyor. Yani diyelim ki ticareti, insan ilişkilerini hocam illa karşı tarafı ortadan kaldırmak gerekmiyor. Eğer onlara karşı haksız bir rekabet uyguluyorsanız.
Kimlik ve kişilik suikastı diyorlar ya.
Evet.
Firma hakkında yalan haber üretiyorsunuz. O yalanı yayıyorsunuz. Yani hocam bizde zaman zaman olurdu böyle. Bir kısmı doğrudu ama bir kısmı da işte İsrail destekleyen firmalar diye bir şey dolaşır internette.
Evet.
Bir kısmı doğruydu, bir kısmı da alakası yoktu. Yani Türkiye'de duyarlılık var Filistin hususunda. Bunu evet, bazı kötü insanlar kullanarak sağlıklı ve sağlam firmaları da buraya ilave ederlerdi. Şimdi bunun gibi gerçekten hocam bu şunu görüyoruz ki yaptığı kötülüğün kötülük olmadığını zannedenlerin topluma çok büyük zararı var. Hocam şimdi dördüncüye geldik. İşlediği kötülüklerle övünen insanın derecesidir. Allah'tan bir dert olmadıkça bu tip insanların ıslah etmek mümkün değildir. Hani hocam evet, kalbi mühürlenmiş tipler var ya, soykırım yapıyor, bunu savunuyor. İyi yaptım evet, diyor. Ne bileyim dolandırıcılık yapıyor. Enayi herkes, ne yapayım diyor. Bu da enayinin olduğu yerde ben gibi akıllı adama ihtiyaç var diyor. Hocam yani bugün mesela ben özellikle bu LGBT konusunda bunu görüyorum. Artık bir kısım insanlar bunun reklamını yapıyor. Bunu teşvik ediyorlar. Bunların da ıslahı ve terapisi yani neredeyse imkansız diyor Gazali.
Evet, yani en zor olan dediğiniz gibi kötülüğü kötülük olarak görmeyen grup. Hatta bunu yücelten, kötülüğü yüceltiyor yani. Onları şey etmek, ayıktırmak hakikaten zor bir şey yani. Ve güç zehirlenmesiyle birlikte hocam, güç ve kudret sahibi olan insanlar da bu tür yönelimler, işte Firavun ve Nemrut örneğinde olduğu gibi çok şey oluyor, yaygın oluyor yani.
Hocam ben şunu düşünüyorum, bu tür kötü reklam edenlere karşı bizim de bir mücadele etmemiz lazım. O kötülüklerin kötü olduğunu söylememiz lazım, açık yüreklilikle.
Evet.
Şimdi hocam LGBT hakkında mesela bütün Amerikalılar, Birleşmiş Milletler devasa bir proje başlatmış. Şirketlere paralar veriyorlar. LGBT'yi savunmayan şirketlere ambargo uyguluyorlar.
Ve pozitif ayrımcılık yapılmasını istiyorlar LGBT için.
Ama şöyle bir şey var. Ya bunlar zaten kendi ahlakları tükenmiş. Sağlam kalan ülkeleri de batırmak istiyorlar. Bir de LGBT'nin ben hocam özellikle bunlar çalıştığını düşünüyorum. Yani fıtri olarak Amerika'nın, Avrupa Birliği'nin ajanı oluyor bunlar. Onlara destek gördükleri için.
Evet.
Böylece çok değişik boyutlu olan bir tehlike. Sadece ahlaki değil, milli konularda da bir tehlike.
Çünkü hocam tüketim kültürünün geldiği nokta itibariyle, kapitalizmin geldiği nokta itibariyle artık tüketim eskiden değil, hala iktisat kitaplarında hane halkı yazıyor hocam. Yani hane halkı bir evde yaşayan, genellikle aile olan. Aile bir şeydir. Tüketim birimidir yani. Niye? Çünkü bu evin eşyaları vardır. Ailece birlikte yaşamanın gerektirdiği alışveriş modelleri vardır. Şimdi hocam bunu da dağıtmak istiyorlar. Niye? Bir evde ortalama hocam diyelim ki batı koşullarında bile 3-5 kişi yaşıyor.
Hocam bu çok sayı. 2 veya 3 zordur yani.
Şimdi ama siz LGBTİ kültürünü yaygınlaştırdığınız zaman ne oluyor? Bu evler de parçalanıyor, tekilleşiyor. Ve hane halkı tek kişi olunca her hanede hocam ortak olan ürünler birdenbire ne oluyor? Kişi için oluyor yani. Yani atıyorum bir evde bir araba varken hocam bu defa ev bölündü 3 kişi, 5 kişi. Herkese bir araba. Herkese bir çamaşır buzdolabı. Makinesi, buzdolabı vesaire. Ve ve insanlar hocam bu defa tüketimi ile birlikte anlamlı bir yaşam sürüyor. Hani Descartes diyordu ya, düşünüyorum öyleyse varım diye. Şimdi bu kategorideki insanlar tüketiyorum öyleyse varım oluyor. Onun için mesela bu insanlar için mabet hocam şey oluyor, AVM'ler oluyor. Orada transa giriyor, orada kendini bir başka hissediyor. Eğer o tüketimi karşılayacak şeyi varsa, ekonomik İmkanları gücü varsa yani. Ve bu da ne oluyor hocam? Ekonominin temel motoru haline getiriyorlar. Tüketime dayalı bir ekonomi.
Hocam bizim fakülte bir alışveriş merkezinin yanında cuma günü 4'te 5'te işten çıktığımda araba kuyruğu oluşuyor. Bu tür büyük alışveriş merkezlerin önünde insanlar cuma günü işten çıkar çıkmaz büyük bir aşk ve şevkle oraya kapağı atıp argo tabirle
evet.
Orada huzur bulmak kendilerince, eğlenmek.
Kesinlikle hocam gündüz de kim gidiyor oraya biliyor musunuz? Gündüz de çoğunlukla hocam ev hanımları gidiyor. Niye? Çünkü ev hanımlarının hocam çeşitli ihtiyaçta arabalarını park edebileceği garantili, güvenliğin garanti olduğu, çok farklı ihtiyaçlarını bir arada giderebileceği bir yer AVM. Şimdi AVM'yi eleştirmeliyiz eyvallah ama ne olmalı hocam? Yani çarşı, Osmanlı'daki çarşıları düşünelim.
Evet.
Çarşılarda hocam bir çarşıdaki esnaf birbirini tanır, birbirine destek olur. Aynı zamanda güvenlik sağlar, aynı zamanda insanların ihtiyaçlarını karşılayan orada lojistikler vardır. Arabasını, at arabasını park edeceği yer vardır, tuvaleti vardır, ne bileyim hamamı vesaire vardır. Şimdi böyle alternatifler üretmek gerekiyor. Gündüz hocam ev hanımları boş kaldığı için boş zaman geçirme yerlerinden birisi oluyor AVM'ler. Aynı zamanda alışveriş yeri oluyor. Akşam da gençlerin, çalışanların hücum ettiği bir yer oluyor. Dolayısıyla AVM üzerinden dönen bir tüketim kültürü oluşuyor.
Şimdi hocam inşallah ikinci bölümde şeye girelim. Yani Gazali insanların 4 derece olduğunu, 4 kısım olduğunu söyledi. Saf, temiz kalpli insanlar. Kötülüğün kötü olduğunu bilmeyenler dedi. İkincisi kötülüğü kötülük olarak bilerek kendini levmeden, yani nefsi levame seviyesindeki insanlar söyledi. Üçüncüsü kötülüğü güzellik zannedenler.
Yani aslında sonuçta Gazali hocam insanların 4/3'ünü çok kolayca kurtarılabilir olarak görüyor. Yani
ancak %25'i diyemeyiz hocam. 4 kısım bunlar çok azdır. Yani yaptığı kötülüğü öven insanlar belki %10'dur toplumda.
Ama şeyleri genellikle bir güçleri belki biraz fazladır. İki kamuoyunda hocam hep bu kötü örnekler. Gazetelerin 3. sayfaları, haberler vesaire. Mesela yani aslında haberlerde bir şart getirilmeli. Eyvallah toplumda kötü şeyler oluyordur. Ama bir de iyi şeylerin haberini yapmak yanı sıra.
Hocam yani. Her kötülüğü yaymak da bazen yaymak amacıyla bunu reklam ediyor bazı gazeteler.
Tabii o da yanlış. Her intihar olayını mesela batıda hocam yapılan anketler var. Pandemi döneminden sonra özellikle haber izlenme oranı çok düşmüş ve pek çok insan ruh sağlığını düzeltmek için bunu yapıyor. Ve daha ilginç hocam artık psikolog ve psikiyatrlar da bu kadar gazetelerdeki 3. sayfa haberleri işte bu tarz.
Okumanın faydası olmadığını.
Hatta zararı var çünkü senin onlar üzerinde bir kontrolün yok. Bir de oradaki olay sanki senin hemen senin yanı başında oluyor. Bunları elbette bilmen lazım vesaire ama bu kadar yoğun bir bombardımanlı olduğu zaman hocam insan artık evham başlıyor, kuruntular başlıyor. Beyin senaryolar üretiyor ve dünyayı yaşanmaz olarak görmeye başlıyor. Daha kötüsü kendi çocuklarıyla ilgili de hayal kırıklığı, insanlarla ilgili hayal kırıklığı yaşıyor. Onları değiştiremeyeceğini söylüyor. İyi insanlarda bir huy var hocam tırnak içinde iyi insanlar kötü insanlar kadar cesur olmuyor. Artı onlar kadar iradeli olmuyor. olmuyor derken fiili durumdan bahsediyorum. Yani kötü insanlar bu kadar irade ortaya koyarken, azim ve gayretliyken, iyi insanların bu kadar ağlak olması, ben ağlak pasif dedim mi kızıyorlar ama işin gerçeği bu, ağlak olması, ezik olması yanlış bir şey.
Hocam demiştik ya, belki ikinci bölüm devam ederiz. İşte çocukluk yıllarında çocuklarımıza çok aşırı disiplin ve baskı uygularsak
kesinlikle iradesizleştiriyoruz.
İleriki yaşlarda da çocuklarımız bu isyan etme ahlakı diyor buna, değil mi hocam?
Evet, ya isyan ediyor ya tersi işte evet. Uydumcu oluyor. Evet. İkisi de yanlış Doğru. bir şey ama bunu yapan biziz yani.
O zaman hocam ikinci bölümde inşallah bu dört derecedeki insanlara nasıl terapi yaparız, onun yollarını araştıralım beraberce. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir araya giriyoruz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Yeni katılan dinleyicilerimiz için hatırlatmış olalım isimlerimizi. Şimdi hocam, bu dört sınıfın belki her biri için değişik bir terapi, ıslah projesi geliştirmemiz gerekiyor. Yani kötülüğü savunanla kötülüğün kötülük olduğunu bilenin aynı derecede olmuyor. Mesela bir insana, bir psikoloğa, bir psikiyatriste birisi geldi, yaptığını savunuyor yani. Belki hocam bu konuda bizim Kur'an'dan, sünnetten bir boşu geliyor mesela hocam. Bir genç bir gün geliyor, işte birinci sınıftaki bir genç. Yani saf gönüllü bir genç. Diyor ki evet. Ya Resulallah, bana müsaade, zina yapmak istiyorum. Ashab-ı kiram kızıyor her biri. Adamı yani dövecekler neredeyse. Sen evet. Allah Resulü geliyorsun, diyorsun ki ya Resulallah müsaade et.
Lafa bak.
Ya ne kadar diyor. Hocam en uç bir şey değil mi yani şimdi?
Yani evet.
Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, evladım diyor, bu işlemi diyor başka birisi annenle yapmak istese, olmaz ya Resulallah, izin vermem. Kız kardeşin, teyzen, halan sayıyor Peygamber akrabanı. Çocuğu hocam empatiyi yaptırıyor. Bak evladım diyor, senin bu işi yapacağın kadın da bir insanın annesidir, kız kardeşidir, teyzesidir. Sen diyor hani kendin için istemedi, nasıl başkası için istersin şeklinde çocuğa empati yaptırıyor. Sonra elini kalbine koyup dua ederek o gence bir de hayır dua ediyor. Yani bu saf, zinanın kötü olduğunun farkında değil. Yani çok farkında. Yani bizde var ya hocam.
Yeterince bugün. Farkında, evet.
Bugün hocam böyle var, toplumda bir algı var. Kardeşim yani iki taraf razıysa size ne? O halbuki intihar eden insanlar, cami önüne bırakılan bebekler, evet. Hep evlilik dışı şeyler. Hocam bir mesele daha var, onu da hatırlatayım. Peygamber Efendimiz bir gün mescitteyken bir bedevi geliyor. Tabi o zamanlar mescitlerin zemini kumdan. Bugünkü gibi halı falan yok. Herhalde bir ücra köşesinde bir direğin yanına bevle diyor. Tabi ashab yine kızıyor. Yani mescitte şimdi...
Yani...
Bakın diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bırakın adam işini tamamlasın diyor. Şimdi ortada bu iş bıraktırılmaz. Zaten adam bevle etmiş bir. Biyolojik olarak da hocam herhalde yerde bırakmak kötü bir şey. Bırakınca çağırıyor bedevi. Bak diyor, Allah'ın mescitleri diyor, böyle yani pis işler için değildir. İbadet evet. içindir. Ashab-ı kiram diyor ki bir kovası dökün temizlersin gitsin, ne olacak yani. Zaten kum emiyor. Bir kovası dökersen
temizler.
Ama adam o anda kırsaydı, dökseydi yani işin ortasında, değil mi, bir iskili bir yakasını yapışsaydı ne kadar nahoş bir durum olacaktı. Bu zat da kötü olduğunu bilmiyor. Çünkü zannediyor ki bedevi, hocam bir şey vardır Arapçada, küllü sahraun hala derler. Bütün sahra tuvalettir. Diye atasözü var yani. Suud'a falan gittiğinizde hani umreye hacca gidiyorsunuz ya.
Evet.
Küllü sahraun hala derler.
Yani sonuçta çöl. Yani çöl. Nasıl biz de diyelim ki ormana gitmişsiniz hocam, tuvalet yok. Ne yapıyorsunuz? Yani ormanı kullanırsınız. Tabii. Onun bakışı da öyle yani.
Şimdi Peygamber Efendimiz kırmadan dökmeden bu saf gönüllü insanlara İslam'ı anlatıyor. Hatta hocam şöyle bir durum da var. Bizim mesela bir terapi yaparken önceliğimiz bunlar olmalı. Peygamber Efendimiz hatırlarsınız, Mekke müşriklerini böyle hep ıslah etmek için uğraşmıştı. Ümmü Mektum geliyor, ama sahabi. Ona biraz yüzünü ekşitmişti. Şimdi zaman değil, sonra gel gibisinden. Allah-u Teala yani Abese ve Tevelle, Abese suresinde yüzünü ekşitti ve çevirdi diyor. Demek ki bizim önceliğimiz, tabii ki herkesin faydamız olmaya çalışacak ama öncelikle saf ve temiz insanı kurtarmak olacak herhalde ilk hedefimiz, gayemiz. Okullarda olsun, liselerde olsun, toplumda olsun. İkinci olarak belki işte kötülüğün farkında olmayan tipler. Üçüncüsü kötülük kötülük olarak bilip ama kendine güç yetiremeyen, iradesi zayıf insanlar.
Evet.
Belki böyle bir öncelikle yapılabilir düşünüyorum yani.
Böylece şey yani en kolay kurtarabileceğinden başlıyorsun hocam. En kolay koruyabileceğinden başlayıp dalga dalga devam ediyorsun yani. Aksi halde ne oluyor? Zor örneklerden başlıyor hocam.
En kötüden başlarsan bıkarsın değil mi hocam?
Evet yani direncini, enerjini boşa harcamış oluyorsun.
Biz peygamber deriz ki Nuh Aleyhisselam gibi 900 küsur sene sabra evet. Verelim. Biz birkaç kişi bizi tersleyince bıkıyoruz, yani korkuyoruz.
Evet. Hocam orada alemlere rahmet Hazreti Muhammed'e gelen genç, yani zina etmek istiyorum diyen gence peygamberin diyaloğunun bir şeyi var, bir mantığı var.
Ya.
Onun, o gencin anlayacağı dille onunla konuşuyor. Burası çok önemli.
Onun seviyesine inerek, evet, empati yaptırarak.
Onu, evet, onun anlayacağı, onun mekanizmalarından yürüyor. Annenin, kız kardeşinin, bir yakınının zinasına
razı
olup olmadığını soruyor. Şimdi bizde hocam nasihat kültürü çok bozuldu.
Yani ikna etmekten çok direkt emrediyoruz sanki.
Evet, bir de nasihatın mantığı senin aklına yatıyor da çocuğun ya da delikanlının aklına yatmıyor. Hmm. Önemli olan senin aklına yatan yolla değil. Hmm. Çocuğun, gencin aklına yatan yoldan ona anlatman lazım.
İnternette fazla oynama diyoruz. Çünkü faydalı bir şey, niye oynamayacakmışım
evet, diyor. Evet, bir de eğlenmek istiyor, oynamak tabii. istiyor. Yani dolayısıyla onun diyelim ki başka oyunlar oynamasını istiyorsan ona öğretmen lazım, ortamı sağlaman lazım, arkadaş oluşturman lazım. Yani öyle yapma, etme, gitme, şunu yap, bunu et. Yani sadece böyle emirlerle bu iş yürüseydi hocam, bu sadece bilgisayar dünyasında hocam bir yazılım yapıyorsun. Orada 1 ve 0 var. Başka hiçbir şey yok hocam. Emir verirken 1 ve 0'ın kombinasyonlarını yaparsın yani.
Hocam şöyle bir örnek vereyim. Bir ara ev bakıyorduk. Yani bahçeli olsun dedik. Ev küçük olsun diyeceğim buna. Niye? Erkek çocukları var. Bunların oynaması lazım. Şimdi hocam çok güzel bir daire alıyorsunuz. Ama hiç bahçeye, parka yakın değil. Tamam, anne evet. baba kendine göre düşünmüş. Geniş daire falan. Güneş alıyor. Ama ne yapsın çocuklar şimdi? Sokağa çıkamıyorlar.
Evet. Ya da ne yaparsın hocam? Götürürsün periyodik olarak şeye, parka, çocukların enerjisini atmasını sağlarsa.
Ama babalar tembellik yapıyor bazen. Götürmek de istemiyor.
Hafta sonu bu konuda babalar daha suçlu. Kesinlikle katılıyorum. Anneler değil, babalar daha sorumlu o bu konuda bence.
Yani alternatif sunmadan yasak getirmenin bir faydası yok.
Evet.
Bunu demek istiyorum kıymetli hocam. Şimdi hocam kötü huyların ıslahı ile alakalı İmam Gazali'nin çok güzel, dehşet güzel psikolojik açıdan çok kıymetli sözlerini dinleyeceğiz. Her şey zıttıyla kaim olur. Sıcaklıktan meydana gelen hastalığın ilacı soğukluktur. Öfkeden meydana gelen bir hastalığın ilacı tevazu ve alçak gönüllü olmaktır. Cimrilikten meydana gelen hastalığın ilacı da mal vermektir. Diğer kötü huyların meydana gelen hastalıklar da kendilerinin zıtlarıyla tedavi olunur diyor.
Evet.
Yani sizdeki psikolojik sıkıntı neyse onun tersiyle terapi yapılmasını söylüyor. Bana çok ilginç geldi hocam. Hani gerçi bu modern psikolojide de kullanıyor değil mi? Mesela bir insan çok temizlik hastasıysa yatağına pislik koyuyorlar. Ani bir şok terapisi yapıyorlar.
Mesela köpekten çok korkan insanlar var hocam. Mesela sistematik duyarsızlaştırma denilen bir psikoterapi hı-hı. tekniği var. O bir ortamda, terapi odasında diyelim ki önce ona çok sevimli şeyler, köpek resimleri gösteriyorlar.
Hmm, yavaş yavaş alıştırıyorlar.
Süs köpekleri. Hmm. Sonra onlara filmleri oynatıyorlar. Sonra yavaş yavaş ona alıştıysa yavaş yavaş daha böyle hırgürlü köpekleri göstermeye başlıyorlar. Sonra diyelim ki sevimli köpeklerin olduğu ortama götürüyorlar. Sonra diğer köpeklere doğru. Buna sistematik duyarsızlaştırma deniyor. Uluslararası politikada da hocam buna salam tekniği deniyor.
Hmm.
Bir ülkeden taviz koparacaksan böyle büyük parçalar kopartmayacaksan.
İnce ince keserek.
İnce ince, çok ince dilimler halinde ve bunu zamana yayacaksın. Ve uluslararası ilişkilerde bu bazen 10 yıldır bazen 100 yıldır. Yani öyle hademeye sonuç almak diye bir şey yoktur. Yani.
Sabırla ufak ufak kopar.
Evet, zaman içerisinde.
Şimdi hocam bizim Kuzey işte Suriye'de onu görüyoruz. Amerika diyor ki ya bunlar işte iyi insanlar. Kendi ülkesini savunuyor falan. Yavaş yavaş terör örgütlerini ufak ufak bizi kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bir süre sonra bunlar devlet olsun diyorlar. Türkiye'de gerçekten hocam bu konuda salam tekniği dediniz ya biraz önce.
Evet.
Bu konuda tahminim çok imtihan içindeyiz. Büyük imtihanlar içindeyiz.
Kesinlikle. Hocam Malezya'da yanlış hatırlamıyorsam bir grup akademisyen şey çalışmış mesela. İmam Gazali'den hareketle uyuşturucu kullanımını önlemekte 6 adımlık bir program hazırlamışlar.
Çok ilginç.
İşte ihtiyacımız olan şeyler hocam böyle şeyler. Yani bir günümüzde hocam bir şey böyle bir standart prosedür haline getirilmediği zaman uygulanamıyor. Şimdi Gazali yazmış. ana temayı ve fikri vermiş ama bunu bir şeye dönüştürmek gerekiyor.
Yani
bir reçeteye dönüştürmek.
Evet, güzel söylediniz hocam. Yani genel kuralları koymuş da o genel kurallardan özel bir terapi çıkarmak bizim vazifemiz sanki. Evet.
Bu mesela şeydi hocam, şey için de geçerlidir. Diyelim ki varoluşçu, insancı psikoterapiler. Şimdi bakıyorsun arkasında şey var. Eksistansiyalizm ve humanizm felsefesi var. Yani bir felsefe var, bir öğreti var. Bu öğretiyi referans alarak bir psikoterapi. Şimdi o çerçevede İmam Gazali başta olmak üzere aslında tasavvuf literatürü alternatif psikoterapiler üretmek açısından çok büyük bir zenginliğe sahip yani. Bunlar artık işlenmesi gereken şeyler.
Şimdi hocam bu okuduklarımız yani her şey zıttıyla tedavi edilir.
Burada bir cümle ekleyeyim hocam. Buyurun. Çok özür. Bunu mesela diyelim ki biz yapmadık. Ama diyelim ki transpersonal psikoloji, dördüncü akım psikolojinin yararlandığı kaynaklardan bir tanesi psikoterapi de tasavvuf. Sadece tasavvuftan değil ama tasavvuftan da yararlanıyor. Yani hani bu dediğimiz böyle şey sadece bir dilek, bir temenni ya da işte bizim geleneğimizde var falan o anlamda bir şey değil. Bu zaten bu böyledir ve biz bıraktık sonuçta onlar bu işte önü çekiyor.
Hocam bir de tekkelerde bunlar hepsi uygulanmış. Şöyle uygulanmış hocam. Hüdayi Hazretleri Bursa kadısı. Tabii isterseniz belki kibir gelişmiş olabilir. Yani emrediyorsunuz. Hani istersen serbest bırak, istersen idama mahkum et bir insana. Askeriniz, polisiniz sizin emriniz altında. Makam arabanız var falan.
Evet.
İftada gidince orada biliyorsun tuvalet temizliği yaptırmış kendisine. Şimdi tevazu dedi ya, kibrin ilacı tevazu, alçak gönüllü olmak.
Evet.
Şimdi hocam bir çöpçü kibirli olamaz herhalde. Yani pis işler yapan insanlar daha ister istemez yaptığı işten dolayı. Zaten toplumun altında falan.
Evet.
Şimdi hocam mesela Mevlevi tekkelerini tahmin ediyorum. Pinti insanlara alışveriş yaptırıyorlar. Bazen şey efendi işte şu malını dağıtacaksın diyor. Eğer bir müritte mala karşı aşırı bir düşkünlük varsa. Ki hocam bugün de maalesef dünyaya mal toplamaya gelmiş gibi bir hal oluştu. Herkes mal peşinde, eşya peşinde oluyor bazen. İşte malını dağıtıyor şey efendi. Ne bileyim herkesin korkaksa onu cesur olmaya zorluyorlar. Mesela bu konuda çok güzel bir hikaye de var esasında. Bir derviş, mücahitlerin olduğu bir hocam, Mevlana Hazretleri büyük sufi ama bazen sufiler yerden yere vuruyor yani.
Evet.
Bir derviş diyor ki ben diyor nefsimle mücadele ettim, nefsimi yendim. Batini cihatta başarılı oldum. Bir de zahiri cihat yapayım da diyor. Zahirinde gazi olayım. Gidiyor bir mücahitlerin yaşadığı uç sınır karakoluna. Ben diyor sufiyim, dervişim. Ondan sonra ben size cihat edeceğim diyor. Bakıyor mücahitler dervişin oturmasına kalkmasına. Bundan pek mücahit olmayacağını anlıyorlar demek ki. Tamamıca diyorlar buyurun beraber yiyelim içelim. Ertesi sabah erkenden şeyimiz cihatımız var diyorlar. Sen de gelirsin istersen. Demek ki derviş baba biraz uykuyu da seviyormuş. Narinmiş.
Evet.
Sabah bir kalkıyor ki güneş doğmuş. Mücahitler kılıç kuşanmış. Cihada gitmişler. Ondan sonra. Tabi kızıyor ben beni niye kaldırmalar falan diye. İşte akşama doğru da mücahitler geliyorlar. Esirler, ganimetler. Derviş babanın suratı asık. Kimseye konuşmuyor, küskün. Derviş baba anladık sen de cihad etmeyi çok istiyordun ama sabah kalkmadın, kalkamadın neyse. Gel diyor sana bir tane azılı bir din düşmanı vardı. Şunun eli ayağı bağlı. Git çadır arkası kellesini vur da cihat yapmış ol. En azından diyorlar. Derviş baba gidiyor şimdi çadır arkasına, bir türlü gelmiyor. Mücahitler merak ediyorlar ya ne oldu bu adama? Bir bakıyorlar ki o eli ayağı bağlı mahkum derviş altına almış. Elleri de bağlı ya.
Evet.
Ağzında gırtlağını ısırmaya çalışıyor. Biraz ısırmış. Dervişin üstü başı kan içinde kalmış. Orada diyor ki Mevlana Hazretleri. O mücahitlerin lisanından. Derviş baba cihat tekkede pilav kaşıklamaya benzemez. Hoşaf içmeye benzemez. Gitsen tekkende pilavını kaşıkla, hoşafını iç. Bulgur pilavı kaşıkla diyorlar. Şimdi bunu söyleyen Mevlana Hazretleri yani sufileri sevmediğinden değil. Ama bir kısım insanlar var ki tasavvufun da adını kirletiyor bunlar. Gerçek mücahit değil bunlar. Nefisle mücadele etmemişler. Tabii düşmanla mücadele etmeyi hiç beceremeyecekler.
Burada tabii hocam şöyle bir şey de var. Mesela bakıyorsunuz bir sufi yoluna girmiş insanlar, dışarıdaki insanlar onları ya işte şu eksiği var, şu yanlışı var diye eleştiriyor. Diyorum ki iyi de yani o insan yola niye girmiş? Eksiklerinden ve yanlışlarından kurtulmak için.
Yani kemale
ermiş değil. İkincisi o en azından hastaneye gidip geliyor. Sen gidip gelmiyorsun. Tamam eleştirebilirsin ama hani eğerlik eleştiri yapmakta değil. öz eleştiri yapabilmekte. Çünkü eleştiriyi herkes yapabilir ki.
Mevlana'nın çok güzel bir şeyi var. Diyor ki ya, Mevlana'nın yanındaki insanlar düşük ahlaklı insanlar diyorlar. Hmm. Yani işte içki içinde var belki aralarda, müritler arasında. Diyor ki Mevlana Hazretleri, eğer böyle olmasaydı ben onların müridi olurdum diyor.
Hmm.
Niye onlar bana mürid olmuş? Ahlakları güzelleştirmek için mürid olmuşlar diyor. Gerçekten de bazen şurada hocam biraz önce anlattığım hikayede Hazreti Mevlana korkaklığı yeriyordu. Sufi adam cesur olur, özgüveni olur, canını da seve seve verir. Ne yani? Sufilik meskenet değildir mesajını veriyordu. Tasavvufta gerçekten hocam her şeyi zıttıyla terapi etme çok var. Korkağı işte savaşa gönderiyorlar. Ne bileyim pintiyi tekkenin alışverişiyle görevlendirip adam para harcamaya alışsın. Evet belki para kendi parası da olmayabilir. Ama en azından tekkenin ihtiyaçlarını alıyor ya işte.
Evet.
Hatta hocam pintilik en kötüsü diyorlar. Adam kendisi harcamaz. Başkasının harcadığını kıskanır. Ya geçen Rıza Hoca bir davet vermiş. 100 kişiyi doyurmuş. Olur mu kardeşim böyle bir saçmalık? Niye doyuruyor ki? En iyi misin sen? İşine bak gibi.
Evet.
Bazı tipler vardır mesela. Kendisi 1 lira vermez. Vereni de eleştirir. Yani cimrilik en kötüsü buymuş hocam.
Başkalarının da cimri olmasını istiyor.
Yani. Evet. Ben cimriyim ama bu yeterli değil diyor. Keşke herkes cimri olsa benim gibi diyor. Buraya şuradan geldik. Yani sufiler bunu uyguluyor ama terapisini belki biz paradigmasını kuramamışız hocam. Paradigmasını kurmayınca da batıya ve doğuya İslam'ın bu merhamet olan tarafını yayamıyoruz maalesef. Belki bizim bugün bizim en çok yapmamız gereken oturup kafa yorup paradigmasını bunun ortaya koymak.
Evet kesinlikle ve bunları da kurumsallaştırmak yani. Yoksa insanların böyle mesela yardım için hocam sırf işte kendi bütçemizden artırdığımızda önümüze geleni yardım etmek değil de bunları kurumsallaştırmak. Bir arada eğilmiştik Osmanlı'da hocam o kadar ilginç vakıflar var ki. Niye? Organize. Mesela sadece hocam gelinlik çağındaki kızlara çeyiz desteği veren vakıflar var. İşi sadece bu. Başkasıyla ilgilenmiyor. Öbürü diyelim ki İstanbul'a yol düşmüş ama düşkün kalmış insanlara yardım. Öbürü diyelim ki sadece sokakları temizleme vakfı.
Hocam şu faydası var dediğiniz gibi. Belki sahte numara yapanları da ayırt etmiş oluyorsunuz. Yani çünkü adam fakirim diyor. Fakir değil. İstanbul'da çok vardı hocam bir ara. Sizden yani 3-5 lira sizi vereceksiniz. Adam diyor ki ya diyor Van'dan geldim, Adana'dan geldim, Kütahya'dan evet. geldim. Hastanede param kalmadı bana otobüs parası ver diyor. Şimdi en az 300-500 lira vermen lazım.
Evet evet.
Halbuki adam her gün orada. O yüzden gerçekten de Müslümanların akıllı olması da gerekiyor. Bu hususta paradigmasını kurması gerekiyor. Yani siz şunu demek istiyorsunuz hocam. Vakıflar mesela merhametin bir paradigmasıdır. Canlanmış, şekil almış bir efendim iyilik kurumudur.
Evet kesinlikle.
Hocam inşallah haftaya devam edelim. Yani nasıl kötü huylarımız zıttıyla terapi edilir. Gazali Hazretleri burada çok güzel efendim örnekler de var. Onları da haftaya devam ederiz. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza dilinize sağlık.
Abin cümlemizde hocam.
Muhterem dinleyicilerimiz tasavvuf ve insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.